Efendim, programın ikinci saatinde buluştuk. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, eksik olmayın.
Hıdrellez, bu hafta içinde Hıdrellez'i
Evet.
Konu edindik. Zaman zaman yayınlarda konuştuk, bazen de dışarıda. Sizinle de konuştuk. Ama siz tabii bu konunun dışına çıkacağız bugün. Yoldan geliyorsunuz çünkü.
Evet, öyle bir şey.
Neredeydiniz?
Bir Kudüs merkezli bir seyahatim olmuştu, Filistin seyahati. Kudüs, Nablus, Halil, Akka, Hayfa,
Kaç
Tel
gün?
Aviv, Yafa bir haftalık. Sonra da küçük dükkana döndük.
Geldiniz, hoş geldiniz. Başımızın üstünde yeriniz
Eksik
var.
olmayın.
Evet, öyle derler değil mi? Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, gördüğünüzü anlatın.
Evet, yediklerimiz çok belki kayda değer olmayabilir
Neden?
yani.
O coğrafyanın yemeklerini beğenmez
Orada
misiniz?
tabii beğenirim de orada çok fazla yemek düşünülmüyor. Tabii insanların programı oluyor. O programları yerine getirmeniz
Ama
gerekiyor.
yemek de bir kültür oluyor tabii
Tabii
yani
tabii.
gittiğiniz
Doğru.
yerde.
Şimdi şöyle bir durum var. Bu seyahatlerde bilhassa şark mutfağı biraz ağırdır biliyorsunuz. Bizim gibi o mutfağa alışık olmayanların yemesi seyahati bir işkenceye, bir hastalığa dönüştürebilir. Onun için çok temkinli olmak
Sizin
lazım.
öyle bir tecrübeniz vardı galiba, anlatmışsınız
Evet,
değil
ben
mi?
daha önce bir Siirt seyahatinde bir büryan kebabı macerasıyla rahatsızlandım ve işkence oldu bana. Yani alışmadığımız bir coğrafya. Şöyle bir durum var ama dediğiniz gibi mutfak kültürü, yemek kültürü de bilhassa Şark'ta, Orta Doğu'da o ülkeyi anlamak için mühim bir unsur. Bir memleketi gezdim demek, gördüm demek sadece oradaki binaları, şehirleri görmek demek değil. Oradaki insanlarla iyi kötü bir ahbaplık etmek. Bu bir taksici de olabilir, bir dükkancı da olabilir. Orada bir ahbabınızın ahbabı da olabilir. Otelci de olabilir, fark etmiyor. Ama onlarla bir diyalog kurmanız oradaki insanların nasıl yaşadığını göstermesi bakımından mühim. İkincisi oradaki insanların giyim kuşam kültürü. Tabii belki her yerde birbirine benziyor ama bazı yerlerde benzemiyor. Üçüncüsü de mutfak kültürü. Hakikaten dikkate değer. Orta Doğu mutfağı ki Filistin mutfağı da buna dahildir. Bizim mutfağımıza benziyor. Et ağırlıklı bir beslenme usulü var. Kebaplar yeniyor ve seviliyor. Zaten
Bizdeki tatlı mı
bizdeki şekilde
kebaplar?
yapılıyor fakat daha çok baharatlıdır. Daha çok baharat konur. Onun dışında oraya mahsus yiyecekler vardır. Felafil gibi bakla ezmesinden yapılan bir nevi köfte tarzında bir yiyecektir. Çok tutulur, yenir.
Etli değil.
Etli değil, hayır. Bakla köftesi.
Burada da şimdi Taksim'de bu özellikle Suriyelilerin çok olmasıyla birlikte satıldığını görüyoruz.
Evet.
Felafil diye mi okunuyor?
Felafil. Felafel veya felafil.
Felafel diye
Aslı
yazıyor.
felafildir. Felafil. Bu mısır yiyeceğidir aslında. Mısır'da bakla çok yaygındır. Mısırlar baklayı çok severler ve yerler. Ful ve felafil mısır yemeğidir. Fakat oradan bütün Orta Doğu'ya intişar etmiş. Bir de humus vardır. Nohut ve tahinden yapılan. Çok lezzetli bir şeydir. Meze olarak da yeniyor. Sabah kahvaltıda da yeniyor. Ben hatta Ürdün'de doktora yaparken sabah kahvaltısını ben hazırlardım. Benim elimden yemek gelmez. Ben o sabah kahvaltısını kurmayı üzerime almıştım. Çünkü orada yemek yapmıyorsunuz malum. Sofra kuruyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Diğer arkadaşım Suriyeliydi. O iyi yemek yapardı. O yemek işini doğal bir öğle yemeğini zaten fakültede yiyorduk. Sabah kahvaltısını kurmadan önce ben dışarıdan mutlaka gider humus alırdım. Sadece humus yapan dükkanlar vardır. Yalnızca. Yani tek işi humus yapar. Tabii bir işi bir adam ne kadar az iş yaparsa o kadar o işte ustalaşıyor. Bir alet ne kadar az iş yaparsa o işte o kadar mahir oluyor. Onun da hakikaten humusu çok güzel olurdu. Sabah alırdım kahve. Oradan benim bir alışkanlığım vardır humusa. Hatta bu seyahatimizde de yine Kudüs'te gezerken Via Dolorosa derler. Hristiyanların inancına göre Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeye götürülmeden önce geçtiği bir yol var. Tarikül Alam Arapçası. Elemler yolu. Via Dolorosa. Orada Hazreti İsa'nın güya sırtına büyük bir tahta haç yükleniyor. O zamanki çarmıha gerilme mahkumlarının hepsinde olduğu gibi haçını kendi taşıyor yani. O yoldan Zeytin Dağı diye bir yer var. Otelimiz de oradaydı zaten. Hoş bir yerdir. Zeytin Dağı'nı biliyorum. Evvelden de biliyorum. Şeye hakimdir Mescid-i Aksa'ya. Oradaki bahçesinden tevkif edilerek alınıyor. Bahçe hala duruyor. 2000 yıllık bahçe, 2000 yıllık zeytin ağaçları duruyor. Gasmere bahçeleri diye. Yanında zaten Hazreti Meryem'in evi ve mezarı vardır. Ermenilerin elindedir. Ondan sonra buradan alınıyor Hazreti İsa, tevkif ediliyor ve o Via Dolorosa'dan geçirilerek Golgota denilen bir tepe var. Tabii bunlar hepsi Kudüs'ün içinde kalmış şimdi şehrin içinde. Orada Hristiyanların inancına göre
daha önce dışındaydı.
Çarmıha. Tabii şehrin eski şehrin dışındaymış ama sonra şehir büyütülmüş. Yine eski Kudüs'ün içinde ama daha eski Kudüs'ün dışında orada Hristiyanların inancına göre çarmıha geriliyor. Çarmıhta ölüyor fakat gömülüyor, sonra diriliyor. Müslümanların inancına göre çarmıha gerilmiyor, hiç ölmüyor, diri olarak göğe yükseliyor. Her ne şekilde olursa olsun bu coğrafya Hazreti İsa'nın yaşadığı bir coğrafya. Via Dolorosa'da 14 tane istasyon vardı, durak yeri. Hazreti İsa'nın rivayete göre durakladığı, tökezlediği, kamçılandığı yerler ve annesiyle göz göze geldiği yerler. Bunların her birisi işaretlenmiş ve oraya çeşitli Hristiyan mezheplerin tarafından birer kilise yapılmış o istasyonlara.
Uzun bir yol mu?
Uzun bir yol. Yani çok uzun değil. 15-20 dakikada belki kat edilecek bir yol. Çarşının içinde zaten şimdi. Etrafı dükkanlarla dolu. Hatta onlardan bir tanesi de ilk istasyondur. İsa Aleyhisselam'ın son geceyi geçirdiği bir mağara. O da muhafaza edilmiş. Üzerine bir kilise yapılmış. O Via Dolorosa'da ki turumuzdan sonra, hatta şimdi nereden nereye geldik, şimdi bu elemli bir iş ama biz yemekten bahsediyoruz. İşte orada yalnızca humus satan bir lokanta vardı. Duymuştum ben bir tanıdığından. Orada humus yedik. Bir yemeğimizi, bir öğünümüzü orada humusçuda geçirdik.
Bizde yapıldığı gibi midir tadı?
Evet, bizdeki gibidir. Zaten şeysi, muhtevası aynıdır. Fakat yapılan ele göre değişiyor. Konulan tahin miktarına göre, üzerinin yağına göre lezzeti bir miktar değişebiliyor.
Evet.
Herkes sevmez. Ağır bir yiyecektir.
Evet.
Yani Arap mutfağına ait gıdaları herkesin sevmesi beklenmez. Herkes mesela baharatlı sevmez. Humus da ağır bir yiyecektir. Tahin sebebiyle ağırdır. Ama seven de onu çok sever ve tutar. Araplarda çok tutulan bir yiyecektir.
Tahinin yanına ben şekerli bir şey yakıştırdığım için belki kafamda
Ben humus... de mesela onu yakıştıramam. Doğru. Hı. Mesela Alaşehir pidesi yaparlar. Tahinli ve toz şekerlidir.
Evet. Sabahları, tahin pekmez mesela.
Tahin pekmez, evet, ona hiç diyeceğimiz yok. Yani, tahin pekmez.
Yakışır diyorsun.
Tahin pekmezden güzel ne vardır acaba? Evet. Hani anneciğim yağla bal çok güzel oluyor demiş, zavallı fukara bir çocuk. Nereden biliyorsun evladım demiş. Yiyenler anlatıyor demiş. Evet. Biz yedik tabii. Yani tahin pekmezi çocukluğumuzda biz çok severek yerdik. Kış kahvaltılarında. Hala da ben tahin pekmezi çok severim. Kışın çok severek yerim. Dediğiniz doğru. Tahine o yakışıyor ama bazen de kim bilir o da ayrı bir tat. Yani öyle yemesi içmesi bu. Bol miktarda biliyorsunuz Orta Doğu meyve sebzenin bol olduğu bir yerdir. Hele Filistin narenciyesiyle meşhurdur. Adım başı meyve suyu dükkanları vardır. Sadece meyve suyu yapan dükkanlar ve seyyar satıcılar. Envai çeşit meyve suyu. Nar, portakal, ayak havuç, üstü, ananas, mango, kivi, ki bunların bir kısmı tropikaldir. Orada hemen sizin gözünüzün önünde sıkarlar. Cüzi bir paraya. Ya bir lira gibi paraya koca bir bardak alır içersiniz.
Orada da bir liraya bir çay bardağı kadar veriyorlar.
Yok, orada tabii daha bol olduğu için çok sevilerek de içilir.
Bizde çay bardağı.
Sevilerek de içilir. Tatlıları meşhurdur biliyorsunuz. Orta Doğu'nun, aslında Şam'ın meşhurdur ama Filistin'in de bundan dolayı tatlıları çok meşhurdur. Filistin'in bir şehri var, Nablus diye. Eski bir şehirdir. Filistin'in kuzeyinde kalıyor. Şimdi Batı Şeria bölgesindedir. Orada Nablus'ta. Enteresan bir şehir. Osmanlı şehri orası. Ben Nablus'u görmemiştim daha önce. Osmanlı şehri. Bir Sultanahmet'ten kalma bir saat kulesi var. Selahaddin Eyyubi'den kalmak. Zaten Orta Doğu'da her şehirde mutlaka Selahaddin Eyyubi ile alakalı bir eser vardır. Buradaki cami de Selahaddin Eyyubi'den.
Ayakta kalmış olması enteresan.
Enteresan ama zaman içinde tabii tamiratlar.
Mutlaka görmüş. Ama gene de çok, çünkü savaşın çok yaşandığı, göçün çok yaşandığı bir yer.
Ve bir de iklimin yıpratıcı bir iklimdir. Zannedilmesin ki çok sıcaktır. Çok rutubet olur zaman zaman. Çok sıcak olur. Rüzgar çoktur. Bu biliyorsunuz şey için, mimari eserler için yıpratıcıdır. Buna rağmen Selahaddin Eyyubi hem çok eser yaptırmış, bugün intikal etmiş. Bir de eski eserleri tamir ettirmiş. Mesela Emevilerden, Abbasilerden kalma. Hatta eski peygamberlerden. Mesela Musa peygamberin kabrine gittik. Selahaddin Eyyubi'den kalmadır. Davut peygamberin kabrine gidiyorsunuz. Yahudilerin de Selahaddin Eyyubi'den kalma.
Çok enteresan bir karakter. Aslında bir gün sadece Selahaddin Eyyubi'yi konuşmak lazım.
Dünya tarihinin en renkli şahsiyetlerinden bir tanesi Selahaddin. Her
bakımdan. Hem çok iyi bir savaşçı.
Evet.
Bir taraftan esaslı bir çok
esaslı bir imarcıdır. Sultan Abdülhamit gibidir. Esaslı bir imarcıdır ve çok esaslı bir ilim adamıdır. Bu yönü hiç bilinmez.
Evet.
Biz bir tarihte İslam alimleri ansiklopedisi hazırlarken dikkatimizi çekti. Ben Selahaddin eserleri vardır, yani dini eserleri vardır. Acaba başka Selahaddin mi dedim? Hani Selahaddin Eyyubi adında Bir başka hayır, baktım ki bu Sultan Selahaddin'dir. Ve Eyyubi Sultanlar arasında zaten dini ilimlerle meşgul olanlar vardır.
Ben o dönemi anlamaya çalışırken hep kafamı karıştıran bazı şeyler oluyor. Bir, ortalama insan ömrü çok kısa.
Evet.
İki, çok savaş var. Bu insanlar aynı zamanda iyi bir komutan ve tabii, savaştalar, cephedeler.
Evet.
Kolay bir şeyden bahsetmiyorsunuz. Değil. Bulunduğunuz yerin güvenliğini sağlamak için sürekli kendinizi bir kere savaşmasanız bile savaşa hazır tutmanız lazım. Üçüncüsü, sanata çok ilgililer.
Evet.
Bunu bir tür deşarj olma yöntemi gibi kullandıklarını düşünüyorum.
Deşarj, propaganda, dini duyguları tatmin. Her ne derseniz deyin.
Diğeri de bilimle de ilgilenebilmişler. Evet. Yani bunların hepsinin aynı kişide
toplanması çok enteresan.
Hayatını
okuyorsunuz. Yakında bir kitap okudum. Selahaddin Eyyubi ile alakalı, az bir zamanda. Aman yarabbim. Yani bir devletin tarihini anlatıyor zannediyorsunuz. Az zaman. İşte zaman dürülüyor. İnsan iyi niyetli olursa, bir şeyler yapmaya çalışırsa zaman dürülüyor. Yani açılıyor. Az zamanda çok işler yapabiliyor insan. Demek ki bunlar bunun örneğidir. Evet. İslam bilginlerinin çoğunun hayatı öyledir. Düşünün, İmam Şafii'yi düşünün. 54 yıl yaşamış. Ama muazzam bir insandır. İmam Suyuti adında Mısır'da yaşamış bir hadis bilgini vardır. 500'den fazla eseri vardır.
Ki bunlar elle yazılıyor, düşünün.
Elle yazılıyor. O zaman şimdilik Excel programı yok. Hadis-i şerifleri alfabetik sırayla dizmiş. Binlerce hadis-i şerif toplamış. Yani mübarek insan, sen bunları nasıl yaptın? Yani o zamanın şartlarını nasıl çoğalttın? Bu kitapları nasıl buldun? Bu kaynakları nasıl buldun? Ve de bunların her birisi bir tekrar değil. Orijinal eserlerdir. Şimdi bir tekrar olan eserler var. Siz yazmışsınız. Ben de onun benzerini yazmışım. Sizinkine bakarak.
Küçük değişiklikler.
Böyle değil. Bunların her birisi çeşitli mevzularda orijinal eserlerdir. Bazısı 10 sayfadır yani. Bazısı 10 sayfadır ama sahasında tektir. Yani söylenen her şeyi söylemiş. Uzunluk kısalık mevzu bahis değil. Alman askobelisi var. Meyer leksikon öyle diyor. Yorulmadan yılmadan yazan Suyuti'nin 500'den fazla eseri vardır. Bir baktım 54 yıl yaşamış. Vakit kaybetmemek için çorba içermiş yemekte sadece. Çiğnemeden yutulduğu için zaman kaybetmemek. O zaman anlıyorsunuz.
Evet.
O zaman anlıyorsunuz nasıl olduğunu. İmam Nevevi var. O da öyle büyük bir bilgindir. O da 54 yılı kadar yaşamış. Bu da enteresandır. Şafii bilginlerinin çoğu 54 yılı yaşıyor. İmam Şafii 54 yılı yaşamıştır çünkü. Bu da vakit kaybetmemek için bir cariyesine okuma yazma öğretmiş. Yemek yerken kitabı cariyesi okuyormuş ona.
Boş
kalmamak için. Yani yemek yerken zaman kaybetmemek için o cariyesi kitap okudu. Böyle bir hayat yaşamışlar.
Şimdi bu ne kadar aslında bize örnek alınacak bir durum. Çünkü eğer bir şeye ulaşmak istiyorsanız ya da sizde bir şey varsa ve onu birilerine ulaştırmak istiyorsanız her şeyi zaman kaybı olarak görüyorsunuz.
Evet. Yalnız şu da var.
Çok az uyuyorlar mesela.
Yalnız şu da var. Bu insanlar güzel yemek yemişler, güzel giyinmişler. Çoluk çocukları var, sosyal hayatları var. Yani bunlar öyle çok da absürt yaşamamışlar. Cemiyetten mücerret yaşamamışlar. İnsanlara karışmadan değil. Eğlendikleri de olmuş. Ama çok muazzam program yapmışlar hayatlarında. Hiçbir vakti ziyan etmemişler. Eğlenceyi bile bir iş olarak görmüşler. Demişler bu benim ihtiyacım olan bir şey. Onu mükemmel olarak yapıp ama hiçbir şeyi birbirine tecavüz ettirmeden sınırları, limitleri iyi koruyarak yaşamışlar. Ve ondan dolayı muvaffak olmuşlar. Bu bir muvaffakiyet sırrıdır. Ve isimlerini tarihe yazdırmışlar. Bunun başka izahı yok. Yani bu böyle programlı yaşamayan insan her zaman muvaffak olmamaya mahkumdur. İşte bu Selahaddin Eyyubi'nin de her yerde izahı. Nablus, şimdi anlatacağım sadece eserleri değil, her tarafı buram buram Osmanlı kokan bir Orta Doğu kasabası. Zaten kimle konuştuysam ne oldu? Ooo Etrak, Türkler hoş geldiniz. İşte burası Osmanlı şehridir. Şurası filanca padişahtan, burası filanca padişah. Sultan Abdülhamit tabii çok tanınıyor. Osmanlı mahallesi var. Oradan kalma evler var.
Ayakta mı?
Ayakta, hepsi ayakta. Taş binalar çünkü. Ve ecdatlarının Türk olduğunu, orada yaşayan Türk memurlardan veya askerlerden veya subaylardan geldiğini söyleyenler var. İki tane Türk hamamı var. Hamam Türkiye ve Hamam Şifa. İkisi de aktif. Eski Türk usulünde biz içine girdik, gezdik. Yıkanma imkanımız olmadı. Zaman kaybetmemek için ve çok sıcaktı zaten. Bir de hamama gidecek halimiz yoktu. İstedik ama gerçekten etkilendim. Şimdi Nablus'un en meşhur şey künefesidir. Dünyanın künefesi, merkezi Nablus'tur. Ben vaktiyle Orta Doğu'da künefeye alışkındım. Ama derlerdi ki bu Nablus işi. Hakikaten künefesini de yedik Nablus'ta. Farklı. Çok lezzetlidir.
Var
çok
mı?
Lezzetli.
Farklı.
Hakikaten farkı var. Yani içindeki, konuştuk da zaten yapan ustayla. Dedim bu dedim içindeki peynirden kaynaklanır. Evet dedi, peynir birinci iştir. Ama dedi kadayıfın da çok sertleşmeden ve çok hamur kalmadan pişirilmesi de çok mühimdir. Yani künefeyi pişirmek bir sanat işi. Onu da orada görmüş olduk. mutfak kültürü dediğim gibi böyle.
Orada da şerbeti böyle hemen üzerine döküyorlar.
İsterseniz döküyorlar mesela. Döktürtmeyenler de oluyor.
Sadece öyle.
Evet.
Peynirli.
Evet. Kadayıf. Öyle yiyen de var.
Onu tatsız, şekersiz.
Evet. Getirip size zaten soruyor. Şerbet. Tatlıda çok az şerbet var. Benim anladığım ilk zaman bir şerbet dökülüyor ama az bir şerbet dökülüyor. Muhtemelen herkes şerbeti fazla sevmediği için şerbetli.
Ağır oluyor bazıları ki
evet, ondan. İkram ederken tekrar soruyor şerbet istiyor musunuz diye.
Üzerine ilave.
Evet, evet, ilave ettiriyor.
Bizdeki İskender'in üzerine tereyağı
ister. İster misiniz gibi. Aynen öyle. Aynen öyle.
Karnı aç olanların evet. Kendini çok iyi hissetmediği bir program.
Öyle oldu ama ne yapalım. Yani bir öğün var önlerinde inşallah. Çarşıları enteresan. Bizim çocukluğumuzun hatta bizden öncekinin çarşıları gibi sakatat dükkanları, canlı tavuk satılan dükkanlar. Tabi bunlar ayrı çarşılarda, aynı yerde değil. Tatlıcılar bir yerde, kumaşçılar, terziler, eski manifatura usulü kumaşçılar var. Envai çeşit koku satan dükkanlar var. Bijuteri envai satan dükkanlar var.
Alışveriş nasıl?
Mahmasla. Normal bizdeki gibi.
Yani hareket.
Tabii de hareket. Hani hayat var.
Şey
hayat.
Açısından bahsediyorum. Hani coğrafya çok sıcak olduğu için bahsedeyim.
Hayat devam ediyor Lidya Hanım. Yani evet. Savaş var ama şimdi ben onu da gördüm. Yani burası İsrail ama orada bakıyorsunuz Yahudi de var. Artık onlar birbirini kanıksamışlar. Yaşamayı ön plana almışlar.
Kanıksayıp devam etseler iyi de.
Evet.
Arada böyle cepheleşince
gerginliğin olmaması mümkün değil. Yani birbirine çok muhalif iki topluluğun hele bir tanesi işgalci olarak orada görülüyorsa gerginliğin yaşanmaması mümkün değil. Hatıraların canlanmaması mümkün değil. Ama benim gördüğüm kadarıyla eskiye nazaran, 20 sene öncesine nazaran bir hayli artık insanlar bu vaziyeti kanıksamışlar. İsrail tavırlarını daha yumuşatmış, daha makul bir hale getirmiş. Mesela bakıyorsunuz çok reaksiyon gösterecekler Ruslar da göstermiyorlar. Mesela eskiden hudutta bir saat bekletirlerken, sizi sorguya çekerlerken, şimdi hiç bekletmeden, Allah'ım. Ben her iki huduttan da girdim yani. Hem Amman tarafından girdim bu gidişimde, orayı gördüm. Hem Tel Aviv'den döndüm, orayı gördüm. Eskiye nazaran fark var. Filistinlerde eski o mutatavvır, aşırı fanatik halleri yok. Onlar da artık yaşamayı ön planda tutuyorlar.
Biraz da uzun süren gerginliklerden sonra galiba evet, insanlar evet. Barış ve huzur
İnsanlar artık asayiş istiyor. Ticaretimizi yapalım. Çoluk çocuğumuzun geleceğine bakalım. İlim, tahsil bunlar biliyorsunuz sulh savaşta ortamında olmuyor. Oluyor. Savaşta olmuyor. Onlar bunu anlamışlar. Yine tabii yaşlı Filistinlilerden bize alaka gösterenler hatta bunların içinde böyle coşkuyla siz bu Türkler burada 400 sene hakimiyet kurdular. İslamiyet onlarla beraber gitti. Tekrar ne zaman buraya gelip de bizi bu Yahudilerden kurtaracaksınız diyenler oldu. Ben de dedim ki bizim gelmemize gerek yok. Yani buradaki halk kendini düzeltirse her şeyi düzelir. Yani böyle bir malum anlayış vardı insanların kendini düzeltmesiyle alakalı. Nablus'un başka bir hususiyeti de Yakup peygamberin yaşadığı yer olmasıdır. Yakup peygamber burada yaşıyordu. Ve bugün Yakup peygamberin yaşadığı yer ve ona biraz uzaklığında Yusuf peygamberin atıldığı kuyu hala duruyor. Yakup peygamberin, Yusuf peygamberin atıldığı kuyu bugün Rum Ortodoks Kilisesi'dir. Üzerine bir kilise yapılmış Ruslar tarafından tabii asır önce. Ama herkes ziyaret edebiliyor.
Kuyu bahçede mi yoksa içinde mi?
Şimdi eskiden orası bir bahçeymiş tabii. Şehrin dışında bir ama orası şimdi evler yapılmış. Zaten Balata mülteci kampıydık. O kamp zaman içinde şehre dönüştü. O mülteciler 1948'de gelen mülteciler. Artık torunları oralarda yaşıyor. Evlerde yaşıyor artık. Bir mahalle olmuş orası. Oranın içinde bir kilise. Hristiyan yaşıyor. Yaklaşık %7 kadar bir Hristiyan var Nablus'ta. Onların kilisesi. Onun içinde kalmış o.
İçinde
muhtemelen
kalmış.
Onun evet kilisenin altında kalmış. Zaten oralarda öyledir. Mesela Hazreti Meryem'in kabri bir Ermeni kilisesinin içindedir. Azize Helena'nın. Bizans İmparatorluğu Selena'nın. Tabii üzerine kilise yaparlar. Yani böyle mukaddes yerleri korumak için evet. Üst kilise yaparlar. İşte Hazreti İsa'nın kaldığı mağara o Hristiyan inancına göre çarmıha gerilmeden saklandığı mağaranın üzerinde bir kilise vardır. Yine Rum Ortodoks Kilisesi var. Mesela İsa Aleyhisselam'ın göğe ağdığı Golgota Tepesi'nde büyük bir kilise var. Kıyamet Kilisesi deniyor oraya. Yine Beytüllahim'de oraya da gittik. Beytüllahim'de de İsa Aleyhisselam doğduğu yer vardır. Nativiti Kilise. Kenisetül Milat Kilisesi. O da İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer. Doğduktan sonra konduğu beşik şeklindeki mermer. Ve biraz ilerisinde ilk emzirildiği yer. Bunlar üzerine birer kilise yapılarak ve çok eski kiliseler bunlar. Hatta oradaki hademe bile dedi ki bu kapılar dedi yanmıştı. Osmanlılar yaptırdı dedi. Hmm. Kiliseye kapı yaptırmışlar. Kocaman, çok muhteşem kapılar. Ondan sonra oradaki bir hatıramı da anlatayım. Biliyorduk bunu zaten ama teyit edildi. Dedi ki Osmanlılar zamanında burada bir nizam vardı. Bu kilisede Ermeniler, Ortodokslar ve Katolikler söz sahibi olmak istiyorlar. Osmanlılar buraya bir onbaşı tayin etmişti. Bu kilisede dururdu. Kilisenin içine onbaşı. Vazifeli, nöbetleşe. Anahtar onda. Şeyin, Hazreti İsa'nın doğduğu yer mağara. İçeride kilisenin içinde anahtarı var. Kapanıyor icabında. Herkesin yeri belli. Ortodokslar sağ tarafta, Ermeniler orta tarafta, Katolikler sol tarafta duruyor. Birbirlerine karışma için kavga çıkıyor.
Evet, değmesin abi.
Osmanlı onbaşısı sırayla bunları ziyaret ettiriyor kabri. Ve hiçbir problem çıkmıyor. Şimdi Osmanlı onbaşısının yanında bir Filistinli polis var.
Yine
aynı gelenek devam ediyor diye onlar zaten bize söylediler. Buna benzer bir hadise de Kudüs'te ki o Kıyamet Kilisesi'nde var. İsa Aleyhisselam'ın Hristiyan inancına göre çarmıha gerildiği, ondan sonra göğe yükseldiği yerde, orada mezarı da var Hazreti İsa'nın. Mezar olduğuna inanılan bir yer de var. Yatırıldığı bir musalla da var, bir teneşir de var. Onlar bugün ziyaret ediliyor. Orada da aynı sistemi kurmuş Osmanlılar.
Aslında birbiriyle kaynaştığı ya da pek çok dinin doğduğu yerden bahsediyoruz. Evet. Gerçi pek çok derken hemen hepsi için
tabii,
konuşmak lazım.
Tabii
3
tane semavi dinin doğduğu yer sayılır. Şöyle ki Filistin çok enteresan bir yer. Şu anda bile Filistin'de Müslümanlar yaşıyor. Kahir ekseriyetle. Yahudiler yaşıyor. Daha kahir ekseriyetle. Bütün olarak düşünürseniz. Şimdi Filistin denen yer Şeria Nehri vardır. Onlar Akdeniz'in arasındaki bölgedir. Buraya Filistin deniyor. Burada daha önce Filistler yaşıyordu. İbraniler, yani Yahudilerin ataları olan İbraniler, Hazreti İbrahim'le beraber buraya geldiler. Hazreti İbrahim burada bugün Halil denilen, El Halil denilen yerdeki Filistin'in güneyidir, Mısır'a doğrudur. Hebron'da deniyor. Burada yaşadı. Burada vefat etti. Kabri orada bir caminin içindedir. Bu cami de Selahaddin yapısıdır. Caminin içinde İbrahim Aleyhisselam. Yanında Sara validemiz. Biraz yakınında İshak Aleyhisselam. Karısı Rıfka. Biraz ilerisinde Yakup Aleyhisselam, karısı Leya yatıyor. Ve dışarılarında da Yusuf peygamber var. 3-4 büyük peygamber burada bu caminin içi El Halil'de yaşıyor. Hatta bir Yahudi fanatik veya meczup içeri girip de 48 kişiyi öldürmüştü bundan birkaç sene önce. Onun için çok sıkı emniyet tedbirleri var. Camiye Müslüman olmayanlar alınmıyor. Yan tarafta bir Yahudi kısmı var, oraya da Müslümanlar alınmıyor. Böyle çok sıkı tedbirler var. Daha sonra İbrahim peygamberin malum oğlu İsmail Arabistan'a yerleşti. İshak burada yaşadı. İshak'ın oğlu Yakup, Yakup'un çocukları Mısır'a göçtüler. Mısır'dan sonra Musa Aleyhisselam bunları tekrar Filistin'e getirdi. Filistin Yahudilerin arz-ı mevududur. Vaat edilmiş topraktır. Tevrat'ta kendilerine vaat edilmiş toprak. Neresidir orası? Şeria Nehri var orada. Lut Gölü ile Taberiye Gölü arasında ve Akdeniz. Onun bugünkü İsrail'in olduğu yer yani.
Doğru yerde aslında.
Doğru yerde İsrail. Yani onlar zaten onun için oradalar. Biliyorsunuz İsrail Devleti diye bir devlet uzun zaman yaşadığı Davut peygamber zamanında hüküm sürdü. Fakat daha sonra Romalılar ortadan kaldırdılar bu devleti. Yahudiler burada azınlık durumuna düştü ve daha sonra Romalılar Yahudileri buradan sürgün ettiler. Burada hiç Yahudi kalmadı. Buranın halkı zaman içinde Hristiyanlaştı. Daha sonra Müslümanlar orayı fethettiler. Hazreti Ömer Osmanlıların eline geçti. 1918'de İngilizler işgal ettiler. O tarihten sonra buraya Yahudi göçü başladı Avrupa'dan.
Toprak alarak
toprak yerleşerek. Toprak alarak veya öyle herhangi bir şekilde göçler. Ve 1948 yılına gelindiğinde yani harpten sonra burada hatırı sayılır bir Yahudi nüfus teşekkül etti. Referandum yapıldı ve burada bir Yahudi devletinin kurulması kararlaştırıldı. Birleşmiş Milletler demokratik ve layık olmak şartıyla bunu onayladı. Ve buradaki Arap azınlık vardı. Fakat Araplar bunu kabul etmediler. İsrail'e savaş ilan ettiler. 1948'de İsrail bütün Arapları yendi. Ve
arka arkaya birkaç savaşta üstelik.
Bir de 67'de bir de 73'te. 48 savaşından sonra kendisine çok az bir yer verilmişken sahilde topraklarını 1,5 misli büyüttü. 67 savaşında da bugün Batı Şeria dediğimiz Kudüs, Ramallah, Betlehem, Eriha, Halil, Nablus gibi yerlerin bulunduğu yerleri fethetti Ürdün'den. Ve Sina Yarımadası'nı Mısır'dan ve Gazze'yi Mısır'dan fethetti. Golan tepelerini de Suriye'den fethetti. Çok büyük acılara sebebiyet verdi.
Evet, o Golan tepeleriyle ilgili
problemler
yaşananlar.
Var. Problemler var.
Sonra da yansıdı.
Şimdi dedi ki beni tanıyın. Ben dedi işgal ettiğim topraklardan çekileyim. Mısır tanıdı. Sina'dan çekildi. Gazze kaldı. Gazze'yi Mısır almadı. Kimse kabul etmedi. Gazze ortada kaldı. Ürdün'le anlaşma yaptı. Ürdün ben işgal edilen toprakları istemiyorum. Orada Filistin devleti kurulsun dedi. Suriye tanımadığı için İsrail'i Golan Tepeleri şu anda hala işgal altındadır. Evet. Bir kısa bir background verdim dinleyicilerimiz için. Şimdi bu Filistin'de Bir kısmı İsrail devletidir, bir kısmı ise Filistin özerk bölgesidir. Otonom bir bölge var. Burada Filistin askerleri, polisleri var.
Ama devlet yok.
Bir devlet var ama bu devlet özerk bir devlet. Yani İsrail'e bağlı bir devlet. Kendi parlamentosu, başbakanı, her şeyi var ama İsrail'e bağlı. Vergi topluyor icabında falan. Şimdi bu bölgeler oraya bırakmış İsrail ama yine de kontrolünü tabii elinde tutuyor çeşitli sebeplerle. Ayrıca İsrail'in kendi topraklarında da %27 nispetinde bir Filistinli halk yaşıyor. Bunların büyük çoğunluğu Müslüman. Böyle bir devlet. Fakat sadece Yahudi Müslüman değil. Burada Hristiyanlığın çeşitli mezheplerine ait insanlar yaşıyor. Mesela hatırı sayılır şekilde Rum Ortodokslar yaşıyor. Bunlar Yunanlı değil. Arapça konuşan Ortodokslardır. Bunlar Rum Ortodokslar, Grek Ortodokslar. Başka hatırı sayılır bir Ermeni nüfus var. Az sayıda da olsa Süryani ve Maroni, bunlar ayrı mezheplerdir. Etti 4. Katolikler var 5. Protestanlar var 6. Kopt Kilisesi, Habeş Kilisesi, Kıptik Kilisesi, Mısır, onlar var 7. Ve bunların çeşitli alt versiyonları var. Dolayısıyla sayıca belki Müslümanlardan fazla değil. Ama ciddi bir Hristiyan mezhepleri var. Burası Musa, İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı, İshak'ın yaşadığı, Yakup Aleyhisselam'ın, Yusuf Aleyhisselam'ın yaşadığı, daha sonra Musa Aleyhisselam'ın geldiği bir yer. Bu bakımdan Davut peygamberin yaşadığı, Süleyman peygamberin Mescid-i Aksa'yı, Beytül Makdis'i yaptığı bir yer. Onun için Yahudiler bakımından burası mukaddes. İkincisi Hristiyanların peygamber olarak kabul ettiği Hazreti İsa'nın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, en nihayet göğe yükseldiği, yani Hristiyan tarihinin ilk safhasının bütünüyle yaşandığı bir yer. Üçüncüsü Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın miraca çıkmak üzere geldiği bir yer. Ve İslamiyet'te mukaddes kabul edilen üçüncü mescit burada. Bu bakımdan üç din buraya kıymet veriyor. Ve bu tabii ihtilafların da aynı zamanda başlangıcıdır. Mesela Mescid-i Aksa Yahudiler için mukaddestir ama Yahudiler burayı Müslümanlara bırakmışlar. Şu anda Müslümanlar elindedir Mescid-i Aksa bütünüyle. Çünkü mescit üzerinde bir Beytül Makdis olmadığı için Yahudiler binaya emniyet veriyorlar, yerine değil. O binayı da Mehdi yapacak, onların Mesih'i yapacak kıyamete yakın. Onun için şu anda Müslümanlara
bir şey ayakta kalması yeterli diyorlar.
Hristiyanlar için de orası çok bir şey ifade etmediği için Mescid-i Aksa şu anda Müslümanların elindedir. Büyük bir mesaha, tam ortasında bir kaya. Bu kayanın İbrahim peygamberin oğlunu kurban etmek üzere yatırdığı kaya olduğuna inanılıyor. Enteresan bir kayadır. Altı oyuktur. Bunun için Hacer-i Muallak, yani askıdaki taş derler. Askıda değildir tabii. İçi oyuk olduğu için öyle zannediliyor. Rivayete göre Hazreti Peygamber'in Miraç gecesi geldiği ve üzerine basıp göklere yükseldiği bir taştır. Bunun üzerine Emeviler çok muazzam Abdülmelik bir abide yaptırmıştır. Kudüs deyince gözün önüne gelen altın kubbeli abide budur. Buraya Kubbetü Sahra deniyor. Taş kubbesi. Sahra taş demektir. Kubbe taş kubbesi. Altın kaplamalıdır üstü. 14 ayar altın varaklarla süslüdür. Duvarındaki çiniler çok hoştur. Altında kaya var. Kayanın etrafında namaz kılma yerleri var. Burası enteresan bir abidedir. Ve her yerden hemen hemen Kudüs'te gözüküyor. Ortada bir vadi olmasına rağmen orası yüksek bir tepedir. Kendi içinde yüksek bir tepedir. Gözüküyor. Tabii eski mabet çok daha büyükmüş. Yıkılmış. Romalılar tarafından yıkılmış. Müslümanlar bu sahanın, yani Süleyman Peygamber'in yaptığı mescidin en güney ucuna Mescid-i Aksa denilen bir cami yaptırmışlar. Bunu da Emeviler yaptırdılar. Rivayete göre orası Hazreti Peygamber'in Miraç gecesi peygamberleri imam olup namaz kıldırdığı yerdir. Bu bakımdan da Müslümanlar için kıymetlidir. Orada şimdi Emevilerden kalma bir cami var. Osmanlılar tamir ettirmişler. Kanuni Sultan Süleyman Caddesi var zaten. Kudüs'e en büyük hizmeti yapan Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'dır. Hürrem Sultan sularını getirdi, evet. Kudüs'ün.
Su yolları
İmaretler meşhur. Yaptırdı fakirler için. Dışının surlarını, yollarını, harap olmuş binaları da Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı. Ve bugün hala orada.
Ayakta mı?
Hepsi ayakta. Hı. Ve bugün hala orada Kanuni Sultan Süleyman Caddesi var. Şehrin en büyük caddesidir. Şam kapısı önünde.
Rahat gidilebilir mi? Yani bugün bir turist.
Evet.
Ben gitmek istiyorum.
Evet. İsrail vizesi çok rahat alınabiliyor. Tel Aviv'e devamlı uçak var. Çok pahalı değil. Çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. Tel Aviv'e indikten sonra Ben Gurion Havaalanı Kudüs'e 20 kilometredir. Orada taksiler var, dolmuşlar var. Kudüs'e gidilebilir. Kudüs'te otel çok. Çeşitli bütçelere hitap eden oteller var. Ve iki gün Kudüs için kafidir. Beytüllahem de 5 kilometre ileridedir. Daha fazlasını isteyenler için bunu bir gün, iki gün, üç gün arttırma imkanı vardır. Hatta Filistin bölgesine bile dolmuşlarla, taksilerle veya araba kiralayarak gitme imkanı var. Yani o kadar zor değil. Gözde büyütülecek gibi değildir.
Bir de tabii gözde büyütmenin sebebi geçmiş yıllardan yüklenen anlamlar.
Doğru. Şimdi tabii İsrail, işgal altında bölgeler, bunlar insanda bir ürperti meydana getiriyor. Bir de yakın zamana kadar oralarda çok terör faaliyetleri oldu, çok sıkıntılar oldu. Harp, darp,
gidip gelen için de mesela İsrail vizesi varsa pasaportunuzla başka ülkelere giriş çıkış, tabii, Arap ülkelerine
şöyle,
giriş çıkış.
Onu biz tabii eskiden bildiğimiz için İsrail'e girerken pasaportunuza damga vurdurtmuyorsunuz. Bir kağıt veriyorlar, o kağıda damga vuruyorlar.
Bu mutat uygulama.
İsrail onu bildiği için pasaportlara damga hiç vurmuyor. Mesela ben bu gidişimde hiç söylemediğim halde pasaportuma damga vurmadılar. Halbuki daha önce söylüyorduk, yani pasaportumuza lütfen damga vurmayın diye hay hay diyorlardı. Ayrı bir kağıda vuruyorlardı.
Bu bile aslında bir tatsızlık sebebi olabilir.
Tabii başkası olsa, bana ne gelmeyin der. Heh. Onlar demiyorlar. Çünkü o zaman Suriye, Suudi Arabistan, bazı Arap ülkeleri, Ürdün, sonra şimdi Ürdün'de İran, İsrail vizesi olan ülkelere pasaportları almıyorlar. Büyük, hı hı, sıkıntı veriyorlar. Şimdi bu azaldı. Suriye öyle, Lübnan öyle bildiğim kadarıyla. Arap ülkelerinden İran öyle. Bilmiyorum Arap ülkelerinden hangisi var. Yine problem çıkarıyorlar ama İsrail damgayı vurmuyor. Hı. Çok fazla problem çıkartmıyor. İsrail de o menfi imajını mümkün mertebe yıkmak istiyor. İsrail enteresan bir memleket. Kadın askerler var. Bol miktarda. Hı hı. Askerlik mecburi. Kadın için, evet, erkekler için de. İkincisi, gençler için askerlik mecburi kurtuluşu yok. Öyle bedel falan yok. 18 yaşını dolduran, yani liseyi bitiren öğrenci mutlaka askere gitmek zorunda. Askere gitmeden üniversiteye gidemiyor.
Yani üniversiteye kayıt yaptırabilmesi, evet, için askerliğinin,
önce askerlerin
ne kadar
çoğu,
süresi?
2 sene. Askerlerin çoğu 1,5 sene. Askerlerin çoğu, uzunmuş, evet, uzun. Askerlerin çoğu zaten parlak, genç, daha çocuk yaştadırlar. Tabii bunun başka sıkıntıları da var.
Psikolojik
olarak hem onlar için hem karşısındaki insanlar için. Onun için onları çok fazla insanlarla muhatap olabilecekleri, tehlike hasıl edecekleri yerlere koymuyorlar. Ona da dikkat ediyorlar.
Geçtiğimiz yıllarda özellikle İsrailli askerlerle Filistinliler arasında yaşanan o tatsız görüntülerde, evet, hep böyle genç askerler
onları
vardı.
Onları şimdi dikkat ediyorlar. Bir de Müslümanların da girip çıktığı yerlerde mutlaka bir Müslüman asker bulunuyor. Filistinli bir, yani İsrail vatandaşı bir Müslüman bulunuyor. Diğer Yahudi olan asker sizinle muhatap olmuyor. Hmm. O muhatap oluyor. Zaten biliyorsun Mescid-i Aksa'ya girmek Müslüman olma şartı var. Mutlaka kapıdan girerken Müslüman mısınız diye soruyor. Hatta ben dedim, Türklerin dedim hepsi Müslümandır. Evet, içinde yani dine inanmayan falan abuk subuk adamlar vardır ama dedim, yani hani başka milletlerde vardır, Araplarda kimliğe falan bakıyorlar. Türk deyince zaten çok, yani Türklerin bir popülaritesi var bilhassa Filistinlilerde.
Bir de onu soracaktım programın sonunda. Hani o coğrafyadaki popülaritemiz, reytingimiz
şimdi
nedir?
Bir kere ben daha önce de oralarda yaşadım. Filistinliler arasında Türkiye'nin popülaritesi çok yüksektir. İki bakımdan. Birincisi Osmanlılardan kalma bir popülarite. İşte Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul almasından tutun da Sultan Abdülhamit'i Filistinlileri, Sultan Abdülhamit'in Filistin'i Siyonistlere vermemesi, buna direnmesinin getirdiği
toprak
bir popülarite var.
Olarak.
Bunu biliyorlar, evet, bunu biliyorlar. Türkler bilmez ama onlar biliyorlar, bunu itiraf ediyor. İkincisi de Türkiye'nin İslam dünyasında öyle veya böyle bir ağırlığı olan devlet olması, diğer Arap devletleri gibi daha ezik, daha çaresiz olmaması da onlara bir güç veriyor. Yani mağlup durumda olan birisi yakın akrabasının ileri gelenlerden biri olmasından nasıl gurur duyarsa, hı, öyle bir hava var. İşin garibi, bütün olup bitenlere rağmen İsrail tarafında da Türklere karşı bir sempati var.
Nasıl?
İşte yani Türkiye'den geldiğinizi görünce daha bir yakınlık gösteriyorlar. İşlerinizi daha bir kolaylaştırıyorlar. Zorluk çıkartmıyorlar. Daha dostça davranıyorlar en azından görünüşte.
Bu One Minute'den sonra da böyle.
Ben mesela buna rağmen dedim böyle enteresan. Yani İsrail Türkiye'nin Orta Doğu'daki duruşundan bence çok rahatsız değil. Belki bir takım gündelik problemler olabilir ama çok rahatsız değil öyle veya böyle, yani öteden beri müttefikimiz, yani müttefikler dairesinde olan bir ülke. Onun için İsrail'in de oradaki memurların da en azından Türklerle olan muamelesinin ben daha normal olduğunu gördüm. İsrail güzel bir memleket. Bolluk, zenginlik memleketidir. Müslümanlar da rahattır.
Akdeniz kıyısında güzel bir ülke tabii, şeye Yafa, baktığınızda. Evet.
Tel Aviv'in Yafa kısmı, eski Yafa. Mesela Osmanlı vilayet konağını şimdi tamir ediyorlar. Eskiden haraptı. Çok güzel bir şehirdir Yafa. Camiler, bangır bangır ezan okunuyor. Başörtülü hanımlar, başörtülü çocuklar Kur'an-ı Kerim okullarına gidip geliyorlar. İsrail hakimiyetinde yaşayan yer burası. Yahudiler çoğunlukta. Filistinlerin dükkanları var. Her tarafta Arapça yazılar var. Zaten üç dil biliyorsunuz. İbranice, Arapça ve İngilizce her yerde kullanılıyor. Yani hoş memleket, Akdeniz ülkesi, bolluk, meyve sebze bol, yiyecek içecek bol ve ucuz. Et gibi şeyler ucuz. Yani böyle bir havası da çok bunaltıcı bir sıcağı yoktur. Rutubet yoktur çok fazla. Rüzgar vardır. Onun için Filistin
yaşanılır.
Yani yaşanılabilir bir memlekettir.
Yani turist olarak gitmek isteyenler için de buradan hatırlatmış olalım.
Evet.
Çok teşekkür
ederim. Ben teşekkür
ederim.
Tekrar
görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Burra İkinci'yi uğurluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.